kitaptan, bir plaktan. Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Edebiyat ve musiki denizlerinde lodosa tutulmuş sandallar misali kıyıdan kıyıya savrulan programımızla bu haftada birlikteyiz. Hatıraların puslu örtüsünü dağıtan yaman rüzgar bu defa bir vapur güvertesinde yakalıyor bizleri. Çalkantıyla birlikte hop oturup hop kalkan, güvertede yalpalanan kalabalık arasında Allah'tan o da var. Bab-ı Ali'nin eski kalem ustalarından Şeyhül Muharrir'in Refi Cevat Ulunay. Onlarca yıl önce yaşanmış şenlikli hatıraların zamanın dehlizlerinde kaybolmak yerine bal kasesine batırılmış kalem ucuyla kağıda işlenmesi, böylece günümüze ulaşması az şey mi? Ulunay'ın kaleminde bala bulanmış o hatıralardan biriyle başlıyor işte programımız. 1948 gözünde bir akşam vakti lodos azmanı dalgalar arasında beşik olmuş Kadıköy vapuru menzile bu şekilde varamayacağı anlaşılınca bakın neler olur.
Evvelki akşam bizi Haydarpaşa'ya ulaştıracak 8'i 10 vapuru Haydarpaşa'yla Kadıköy'üne gitmem Üsküdar'a giderim demiş. Peki dedik. Üsküdar'a gider iken aldı da bir yağmur. Vapur yüksek, iskele alacak. Üstünden yürünecek kalasın yanında 4 çımacı dizilmiş, bazılarımızı kumandayla, bazılarımızı da çocuklara yapıldığı gibi uçtu uçtuyla karaya alıyorlar. İskele meydanı mahşer. Tramvaylar, otobüsler hınca hınç. Taksi yok, dolmuş yok, trafik polisi yok. Bir elimde çanta, bir elimde şemsiye. Bir ahbap arabası bulsam türküsünü çağıracağım, o da yok. Alık alık etrafıma bakınırken bir kum kamyonu geldi. Kadıköy 25 der demez koştuk, kamyonun arka kapısını indirmişler. Baba çık, nereye çıkayım? Dümdüz satıhta ilişecek yer yok. Kedi olsam tırmanamam. Kamyondan zayıf bir adam uzandı. Ver elini bey baba. Al evladım. Asıldı. O beni yukarı alacağına... Ben onu aşağı aldım. İkimiz de kaldırıma serildik. Diz kapaklarım sıyrılmış ama insan acı yatmaz misali. Yine kalktık. Kamyona biniyorlar. Baktım kalacağım. Binenlerin serçe parmağı kadar bir civata çıkıntısına basıp öyle yükseldiklerini görünce ben de aynı çareye başvurdum. Atkıları kopmuş bir balya perişanlığıyla kamyonun içine yuvarlandım. Oh, çok şükür. Nefes alayım derken genç irisi şoför muavini paralar peşin dedi. Şoför aşağıdan bağırıyor. Vermeyene at aşağı. Verdim oğlum verdim. Bana vermedin gibi geliyor. Vallahi verdim, istersen bir daha vereyim. Kamyon doluyor, hepimiz ayakta saygı duruşundayız. Tamam tamam diyorlar ama kamyon kalkmıyor. Nihayet genç muavin şoföre bağırdı. Çek abi doldu. Motor işledi. Evvela hepimiz yanımızdakilerle helalleşir gibi birer kere toz vuruştuk. Ondan sonra bir dönemeçte iskamil kağıdı gibi devrildik. Yine düzeldik. Karacaahmet'in önünde biri bağırdı. Şoför dur, şapkam uçtu. Kamyonu kenara aldılar. Şapkası uçan atladı. Üstünden birkaç araba geçmiş, çamura bulanmış bir acayip şeyle koştu, içeri atladı. Tamam dedi. Şapkanın işi tamam. Yağmur yağıyor, Selimiye bitmiyor. Ne de büyük binaymış. Numunenin önüne geldik, tesbih tanesi gibi tramvaylar, otobüsler dizilmiş. Bir kamyonla bir taksi çapraz vaziyette kafa kafaya vurmuşlar. Hastanenin önünde düşünüyorlar. Tramvaydakiler yavaş yavaş iniyor. Haydarpaşa Köprüsü'ne geldik, ineceğiz. Arka kapı açılmaz. Evvela çantayla şemsiyeyi attım, ondan sonra zaten canımdan bezdiğim için intihar kastıyla kaldırıma kendimi dağıttım. Öldürmeyen Allah öldürmüyor. Ötemi berimi yokladım, kırık çıkık yok, yalnız pantolonumda bir kapak açılmış. Yürürken topallıyorum ama yumuşak bir topallama. Anlaşıldı, ökçem kopmuş. Zavallı kim bilir nerede kaldı. İnliye inliye treni bulduk. Karanlıkta el yordamıyla kanepenin yerini tayin ederek külçek gibi yığıldım.
Değerli dinleyenlerimiz, Refik Cevat Ulunay'ın 1948 yılında kaleme aldığı Bir Lodos Macerası'ndan bölümler dinlediniz. Ulunay, 1909 yılında Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten hemen sonra edebiyat hocası Tevfik Fikret'in teşvikiyle Tanin Gazetesi'nde gazeteciliğe başlar. Şehrin dört yanında, kah katır sırtında, kah sandal üstünde, bir gün tramvayda, bir gün sarayda, yıllar yılı haber kovalayan Ulunay, zaman içinde Baba Ali'nin çok okunan ve ses getiren yazarlarından biri olacaktır. Merak ufku ve bakış açısı, devrin devlet adamlarından sanat dünyasının tanınmış yüzlerine, oradan İstanbul'un en uzak, en ücra sokaklarına, halkın her kesiminden insan tiplerine uzanacak kadar geniştir. Sadece kendi çağıyla da sınırlamaz ufkunu. Gelip geçmiş ustaların yaşantıları kaleminde belge değeri kazanır, geleceğe yazılır.
Bizim üstadlar, tanınmış musiki şinaslar, apartman, araba edinmek ne kelime, oturdukları evin kirasını vermekten aciz bir halde, ihtiyaç içinde yaşamışlardı. En büyük bestekarlarımızdan olan Hacı Arif Bey, geçinmek için sütçülük yapmaya mecbur olmuş. Kaç defa süt güğümlerini kendi eliyle Ortaköy'e indirdiğini görenler hala mevcuttur. Hacı Faik Bey, sefalet içinde öldü. Şevki Bey, güftesi Recaizade Ekrem Bey'in olan "Sen bu yerden gideli ey saçı zer" şarkısını besteleyip şairin yalısına götürdüğü zaman kayıkçıya verecek 60 parayı Ekrem Bey'den istemeye mecbur olmuş. Köprü üstündeki ani vefatında cebinden 40 para çıkmamış. Tatyos öldüğü zaman yeleğinin cebinden 50 para çıktığını Ahmet Rasim merhum ağlıya ağlıya yazmıştı. Rahmi Bey, oturduğu evin kirasını veremediği için üzüntüden öldü. Tamburi Cemil merhumun 10 parası yoktu. Cenazesini İstanbul defterdarı Fazıl Bey kaldırdı. Cenazede de 17 kişi vardı. Udi Nevres Bey, bütün hayatını borç içinde geçirdi. Cerrah Paşa da öldü. Cenazesinde 4 kişi vardı. Kanuni Şemsi, son zamanda kanunu koltuğunda sirkeci birhanelerinde kahvelerde dolaşır para toplardı. Bimenşen hastalığında dostlarının yardımına sığındı. Leon Hancıya'nın son zamanlarını nasıl bir ızdırap içinde geçirdiğini hep biliriz. Bu saydığım şahsiyetler Türk musikisine büyük hizmetler etmiş, ona hala lezzetle dinlediğimiz eserler vermişler, o eserleri çalmışlar, okumuşlar ve yaşatmışlar. Ahmet Rasim merhum, Tatyos'un vefatı üzerine yazdığı makalede dayanamamış, "Nankör sanat" diye bir çığlık koparmıştı. Bugün onları musiki bahsi etmeye bile tenezzül eylemeyeceklerinin binlerce liraya dudak büktüklerini gördükçe sanatın nankör mü yoksa haksız mı olduğunu söylemekte tereddüt ediyorum. Sanat böyle. Değerliyi acından öldürüyor, değersize de altın oluktan akıtıyor. Hayat gibi bir şey.
Etmesin aksayı gözlerin billahi güzeldir. Vallahi güzel gözlerin billahi güzel.
...1867-1958 yılları arasında yaşamış şekerci Hafız Cemil Bey'in bestesi olan... ...sözleri Namık Kemal'e ait Mahmur Bakışı Aşık'a Bin Lütfa Bedeldir adlı bu güzel şarkıyı Ziya Taşkent'in yorumuyla dinledik. Değerli dinleyenlerimiz, İstanbul'un geçmiş zamanlarına dair anlatımlar arasında... ...sandalda lodosa yakalanmışların hikayelerine sıkça rastlanır. Böyle bir olay vatan şairi Namık Kemal'in başından da geçmiştir. Ziya Paşa ile birlikte Üsküdar önlerinde fırtınaya tutuldukları gün, dalgalar arasında salıncağa dönmüş alametin üzerinde başkaları da vardır ve Namık Kemal'in kireç rengini almış çehresinden anlaşıldığı kadarıyla kıyıya sağ salim ulaşmak hayli uzak bir ihtimaldir. Birinci Meşrutiyet öncesi çalkantılı günlere denk düşen bu korkutucu olayın gelişimini ve sonucunu Salah Birsel'in anlatımıyla aktaralım.
Namık Kemal ve Ziya Paşa bir gün yeni Osmanlılardan Kayazade Reşat Paşa, şair Deli Hikmet ve sonradan Abdülhamit çağında saraya alınan reji komiseri Nuri Bey ile birlikte sandalla Üsküdar'a geçiyorlar. Şemsi Paşa kıyılarına geldikleri vakit hava patlar. Aman bir fırtına ki eşi Hint denizinde görülmüş değil. Namık Kemal'de telaşın bini bir para. Deli Hikmet dayanamaz. Be Kemal, ne tatlı canım varmış. Batarsak ne olur sanki? Ayol, ben canım için telaş etmiyorum. Sandal batarsa biz değil, kamuoyu boğulmuş olacak. Onu düşünüyorum.
Tanzimat öncesi sıkıntılı atmosferi ve devrin aydınlarının ruh halini pek güzel özetleyen bu anekdodu Salah Birsel'in anlatımıyla aktardık. Sevgili dinleyenlerimiz, yakın tarihin uzak denizlerinde basın ve yazın tarihimizin önemli isimleriyle beraber kürek çektik bugün. Veda vakti geldiğinden sandalı sakin bir kıyıya yanaştırıyor, sıkıca bağlıyoruz. Mikrofonda ben Nilgün Doruk.
Ben Osman Orkun Kara.
Programı hazırlayan Aydın Arıcıoğlu ile birlikte iyi dileklerimizi iletiyoruz. Haftaya görüşmek ümidiyle. Kitaptan, bir plaktan.